Herkese merhaba, ben Erdi Özdoğa. Samsung Galaxy S5 inceleme videomuzun ikinci bölümünde TouchWiz arayüzünün detaylarına ve Samsung'un sunduğu bazı yeni yazılım özelliklerine bakıyor olacağız. Şu an kilit ekranıyla karşı karşıyayız. Kilit ekranında çok fazla sayıda veri var görülebileceği üzere. Saatimiz, tarihimiz, cihazın kime ait olduğunu gösteren bir isim bilgisi ki buraya isim yerine herhangi bir başka notu da yazabilirsiniz. Onun altında hava durumu bilgisi, sağ tarafta adım sayarı ait o gün kaç adım attığınızı gösteren bir veri. Sağ alt köşede ise kameraya hızlı erişim sağlayan ikonun olduğunu görmekteyiz. Kilit ekranını istediğimiz şekilde aslında modifiye edebiliyoruz. Bunu yapabilmek için ayarlar kısmından ekranı kilitle diye bir seçeneğimiz var. Buraya gelmemiz yeterli. Görebileceği üzere burada saatin boyutundan tutun da kamera ikonunun görülüp görülmeyeceğine kadar pek çok şeyi değiştirebilmek mümkün. Örneğin ilave bilgi kısmında hava durum bilgisi ve adım sayar bilgisinin orada görünüp görünmeyeceğini karar verebilirsiniz. Bunun dışında sahip bilgisinde ben adımı soyadımı yazmıştım. Siz buraya kendi adınızı yazabilir ya da istediğiniz herhangi bir notu yine oraya düşebilirsiniz. Tabii bunların bazıları yeni özellik değil. Samsung tarafında TouchWiz arayüzüne aşina olanların tanıdığı özellikler olarak da söylenebilir. Tabii kilit ekranıyla ilgili olarak size şunu göstermek istiyorum. Şu an baloncuklar var. Dokunduğunuz yerin rengini alın baloncuklar olduğunu görmekteyiz. Tabii ekrana çift tıklayarak ekranı büyütebilir ya da yine çift tıklayarak küçültebilirsiniz. Bu baloncuklara tıkladığınız zaman tıkladığınız yerin renginde balonlar birden ortaya çıkıveriyorlar. Eğer isterseniz tabii ki onları da özelleştirebiliyorsunuz. Samsung'un sunduğu belli başlı bazı seçenekler var. Burada kilit açma efekti diye bir bölüm var görebileceğiniz üzere. Patlayan renkler yerine taş sektirmiş sulu boya ya da dalgayı seçebilirsiniz. Örneğin sulu boyayı seçtiğiniz zaman tekrar kilit ekrana girelim. Görebileceğiniz üzere bir sulu boya etkisiyle kilit ekranını daha görsel bir hale getirebiliyoruz. Böyle görselliklerden hoşlananlar açısından Samsung belli başlı alternatifleri kilit ekranı içinde kullanıcılarına sunuyor. Şimdi ana ekranımıza gelelim isterseniz. Ana ekran TouchWiz arayüzünün alışık olduğumuz bir silüete sahip. Burada genel görünüm anlamında aslında dikkat çeken çok radikal bir değişiklik yok. Ne var derseniz eğer ekranı soldan sağa doğru kaydırdığınızda dergim diye bir seçenek çıkıyor. Burada aslında pek çok farklı kategori altında haberleri, güncel bilgileri ve eğer eşlerseniz sosyal medyanızdaki güncellemeleri görebiliyorsunuz. Bu aslında Flipboard tabanlı bir servis. Tamamıyla yeni bir servis olduğunu söyleyemeyiz. Not uç olmak üzere Samsung'un daha önceki cihazlarında tasarım anlamında biraz daha belki farklı görünmekle birlikte buna benzer altyapılar vardı açıkçası. Eğer belli başlı kaynaklardan haberleri sürekli takip etmek istiyorsanız ya da sosyal medya akışınızı sürekli hızlı şekilde erişebilecek bir çatı altında toplamayı seviyorsanız dergimi kullanabilirsiniz. Ayarlar kısmına geldiğiniz zaman burayı özelleştirebiliyorsunuz. Hangi başlıklar altında haberler göreceğinizi ya da sosyal medya tarafında hangi hesabınızın orada olmasını istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Tabii şunu söyleyelim. Dergim kısmını aktif ettiğiniz zaman kuşkusuz böyle bir farklı internet kaynaklarından güncellemelerin bir arada toplandığı bir sayfa arayüze bir ekstra yük getiriyor. Ben sizin yerinizde olsaydım o kısmı açıkçası kapatırdım. Çünkü bakıldığı zaman dergim arayüze ekstra bir ağırlık getiriyor. Direkt buradan tekrar göstereyim isterseniz. Fiziksel ana ekran butonumuzun sol tarafında eskiden menü butonu olan şimdi çoklu uygulama butonu haline gelen butonu uzun basarak ana ekran ayarları kısmına gelip burada dergimi açabilir ya da kapatabilirsiniz. Bir geçiş efekti seçeneğimiz var burada. Ana ekranlar arasında geçiş yaparken efektli olup olmayacağını buradan belirleyebiliyorsunuz. Kart yığını var. 3 boyutlu döndürme var ve hiçbirisi diye bir seçeneğimiz var. Böyle 3 boyutlu döndürmeyi seçtiğiniz zaman görebileceğiniz üzere dairesel hareketlerle menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da tekrar gelelim. Kart yığını seçtiğiniz zaman birbiri üstüne düşen efektler çerçevesinde ana ekranlar arasında geçebiliyorsunuz. Bunlar öyle çok yeni özellikler değil. Zaten 3. parti çok sayıda launch uygulaması Google Play Store'da mevcut. Ama Samsung kullanıcılarına cihazın kutudan çıktığı haliyle bu tür seçenekler sunuyor. Benim size tavsiyem burada ne kadar görsel efekt varsa hepsini kapatın eğer görsel çok önemli değilse. Çünkü TouchWiz arayüzü zaten aslında ağır bir arayüz ve üstüne bu tür efektleri dahil ettiğiniz zaman yani cihaz zaman zaman arayüz seviyesinde şişmeler yaşayabiliyor. Bunları da sizlerle paylaşmak isterim açıkçası. Şimdi bu noktada aslında tekrar multitasking yani çoklu uygulama butonumuza geri dönelim. Uzun basıldığı zaman böyle bir ayarlar menüsüyle karşı karşıyayız. Görebileceğiniz üzere ana ekranlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Ana ekranlardaki çeşitli widgetleri buradan kaldırabiliyoruz. Örneğin basılı tutup kaldır dediğinizde kaldırabiliyorsunuz. Ve yine widgetleri buradan belirleyebiliyorsunuz. Uygulamalar listesinde artık widgetleri göremiyorsunuz. Widgetlere erişebilmek için buradan widgetler bölümüne giriş yapmanız gerekiyor. Duvar kağıtlarıyla ilgili olarak da şunu söyleyeyim sizlere. Hani burada tabii ki Galaxy S5'e özgü bazı yeni duvar kağıtları var ama benim dikkat çekmek istediğim nokta kilit ekranı ile ilgili bir duvar kağıdı güncellemesi. Şimdi bakın burada kilit ekrana koyabileceğimiz duvar kağıtları var. Ama en sonunda bir seçenek daha var. Seyahat duvar kağıdı diye bir seçenek. Bunu aktif ettiğiniz zaman, tabii bunun için bir internet bağlantısı gerekiyor, onu da söylemek istiyorum. Bence bu sekmeyi de bir daha gösterme diye işaretlemeyin. Çünkü zaman zaman eğer bunu seçerseniz interneti kullanacağınızda hatırlamış olursunuz. Tekrar kilit ekranına girelim. Şimdi şu an görmekte olduğunuz duvar kağıdı TripAdvisor tarafından sağlanan bu seyahat duvar kağıdının standart duvar kağıdı. Ama aradan birkaç dakika geçtikten sonra TripAdvisor'ın sağladığı çeşitli şehirlere ya da ülkelere ait fotoğrafların duvar kağıdı olarak kilit ekranına gelmeye başlayacağını göreceksiniz. Ve isterseniz eğer bu fotoğrafın hangi aralıklarda güncellenmesi gerektiğini de yine siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu sadece kilit ekranına özgü bir ayar, bir seçenek. Seyahat duvar kağıtlarını ana ekran için belirleyemiyorsunuz. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Tekrar ayarlar kısmına gelelim. Dediğimiz gibi duvar kağıtlarını oradan seçebiliyorsunuz. Bunun dışında widget'lara erişebiliyorsunuz. Buradaki herhangi bir widget istediğiniz ana sayfanızdan, ana sayfalardan birisine taşıyabilirsiniz ve yine ana ekran ayarlarını da buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi butonlarla başlamışken aslında butonlarla devam edelim. Dediğimiz gibi Samsung'un daha önceki cihazlarında menü işlevi gören soldaki buton artık multitasking butonu haline gelmiş durumda. Görebileceğiniz üzere bastığınız an itibariyle arka planda çalışan uygulamalar ekranlara geliyor. Burada aynı zamanda alt kısımda iki tane seçeneğimiz var. Etkin uygulamaların ne kadar bellek kullandığına ve RAM durumunu buradan görebildiğiniz gibi isterseniz sağ taraftaki seçenekle arka planda çalışmakta olan tüm uygulamaları tek bir seferde tek bir butona basarak kaldırabiliyorsunuz. Ana butonumuz zaten yerinde duruyor fiziksel ana butonumuz. Zaten bence olması gereken bir buton. Pek çok firma bugün artık biraz Google'ın ısrarıyla sanal butonlara geçiş yapmışken Samsung ana butonu ısrar ediyor. Bence de bu ısrarını sürdürmeli açıkçası. Ana buton tabi asıl işlevi aslında fiziksel home butonu, yani ev butonu da diyebiliriz aslında biz buna. Bunun herhangi bir noktadan tek tuşla ana ekrana gelmenizi sağlıyor. Ama bununla birlikte eğer çip basarsanız, şu anda ben kapattım tabii, bunun için tekrar onu göstermem gerekecek. S-Voice'a gelelim. Evet, ben tekrar standart haline getirdim. Fiziksel ana butonumuza çip bastığınız zaman S-Voice çalışmaya başlıyor. Bu Samsung'un aslında bir nevi Siri olan, Apple'ın Siri platformu olan karşılığı da bu. Burada çeşitli talimatlarla, İngilizce tabii bunlar, Türkçe desteği vermiyor, cihaza farklı işlevler yaptırabiliyorsunuz. Tabii internet bağlantısına göre de bu aslında işlev biraz zaman gerektirebiliyor. Tekrar göstereyim. Wake me up. What time do you want to set this alarm for? 9 p.m. All right. What time? 10 p.m. Should I save this alarm set for 2200? Yes. Yes. Okay, I saved your alarm for 2200. Şimdi bu özelliği niye gösterdim? Görebileceğiniz üzere Türkçe desteği sunmadığı için kullanması oldukça zor bir özellik ve aynı zamanda fiziksel butonumuzun yeteneklerini de kısan bir özellik. Neden dersiniz? Şimdi bakın. Menüdeyim. Butona basıyorum ve bir gecikme var. Dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Basıyorum. Ben bastıktan sonra tekrar ana ekrana dönüyor. Bunun sebebi de şu. Ben fiziksel butonu bir kere basınca cihaz ikinci kere basacak mıyım diye beni bekliyor aslında. Dolayısıyla ondan dolayı bir gecikme yaşanıyor. Bakın. Ben bastıktan sonra geri dönüş yapıyor ama eğer S-Voice'u kapatırsanız, ki pek çoğunuza kapatmanızı tavsiye ediyorum çünkü hayat kurtaran bir özellik değil aslında bakıldığı zaman. Şimdi bakın, bastığım gibi geliyor. Görebileceğiniz üzere pek çoğunuza cihaz kutudan çıktığı an itibariyle S-Voice'u kapatmanızı tavsiye ediyorum. Fiziksel butonumuzla ilgili olarak da söyleyebileceklerimiz aslında genel olarak bu şekilde. Ana işlevi bulunduğunuz herhangi bir yerden ana ekrana dönmek zaten. S-Voice'u şiddetle kapatmanızı tavsiye ediyorum. Zaten çok fonksiyonel de değil. En sağ tarafta da geri butonumuz var. Bulunduğunuz herhangi bir yerden geri gelmenizi sağlıyor. Bu buton uzun basmayla herhangi bir ekstra göreve sahip değil. Tek amacı, tek fonksiyonu bir önceki menüye geri dönüş sağlamaya yönelik. Evet, şimdi isterseniz TouchWiz arayüzündeki standart menü düzlemine bakalım. Şimdi şu anda klasörler görmektesiniz. Sosyal, oyunlar, görüntüleme ve Google diye. Galaxy S5'i kutudan çıkartıp ilk defa başlattığınızda klasörlü gelmiyor. Orada belli başlı uygulamaların 4 tane ikonu bulunuyor. Önce klasörü nasıl oluşturacağınızı göstereyim. Tabii ki TouchWiz arayüzünü Uzun süredir kullanmakta olanlar bu tür detayları biliyordur ama Galaxy S5 ile birlikte ilk defa Samsung cihaz kullanacaklar açısından bunu göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Herhangi bir uygulamaya basılı tutup, ben şu an Google kamera uygulaması tuttum. Yukarıda oluşan menüden klasör oluştura gelirseniz hemen bir klasör oluşturuyor ve size bir isim girmenizi istiyor. İsmi de girelim. Kamera yapalım. Ve artık klasörümüz oluşmuş durumda. İstersek diğer uygulamaları da klasörün içerisine taşıyabiliyoruz. Aynı zamanda eğer istersek klasörleri alt tarafa da dizebiliyoruz. Burada çakılı duran uygulama ikonlarını da yine klasörlerle değiştirebilmek mümkün. Örneğin ne yapalım? Oyunları mesela internetin yerine alalım. Görebileceğiniz üzere oyunlar buraya gelmiş durumda. Hatta görüntülemeyi de mesajların yerine alalım. İsterseniz alt kısmı klasörlerle de oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde bir modifikasyon söz konusu. Alt taraftaki ikonlar genel olarak bu şekildeydi. Üst tarafta zaten sabit bir Google ikonumuz bulunuyor şu anda. Az önce S-Voice'u göstermiştim ya. Google'un kendi sesli komut yetenekleri Samsung'un çok çok ötesinde, bakın. Ender Yıldız. Aslan Burcu'nun özellikleri. Eğer illaki sesli kontrol konusunda bir yazılım kullanmak isterseniz zaten standart olarak gelen Google'ın kendi yazılımı Türkçe'ye çok muazzam bir destek göre bunu kullanabilirsiniz. Üst tarafta da zaten TouchWiz arayüzünün standart olan widget'ını görmekteyiz. Saat, tarih ve hava durumu bilgisini buradan görebiliyoruz. Şimdi bildirim ekranına gidelim isterseniz. Şu anda herhangi bir bildirim yok. Uygulamalarınızın bildirimleri düşükçe buraya geliyor olacak. Burada zaten ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. Otomatik seçerseniz ortam ışık seviyesine göre ekranın parlaklığı otomatik olarak ayarlanıyor. S-Finder önemli. Bu evrensel bir arama. Evrensel aramadan kastım nedir diye soracak olursanız eğer, arama için girdiğiniz kelimeyi ya da arama için girdiğiniz dosya ismini hem cihazın içerisinde arıyor hem de internet ortamında arıyor. Bakın. Ben şimdi Erdi diye aratacağım. Bakın Erdi diye klasörü buldu cihazın içerisindeki dosyaların bölümünde ve aynı zamanda kişiler tarafından, mesajlar tarafındaki detaylar gibi pek çok veriyi de buradan görebiliyoruz ve galeri kısmında da yine bana ait çeşitli fotoğrafları görebilmek mümkün. Evrensel bir araba, güzel bir detay bu aslında. Aynı zamanda burada bazı etiketler var, bunları da kullanabilir. Son 7 gün, dün 30 gün gibi çeşitli detayları da farklı kriterler çerçevesinde aramayı gerçekleştirebilirsiniz. Tabii burada şunu söylemek istiyorum. Arama geçmişi önemli. Bazen başkalarının görmek istemeyeceği aramalar yapabilirsiniz. Eğer öyle bir durumda da ayarlar kısmına gelip geçmişi sil derseniz daha önce yaptığınız tüm aramaları silmiş olursunuz. Gizli arama yapan kullanıcıların da işine yarayacak bir özellik bu. Ve aynı zamanda filtreler çerçevesinde de arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Hızlı bağlantıda bazı teknolojilere destek veren çevrenizdeki uyumlu cihazlarla kendi cihazınızı eşleştirmeye yarayan bir teknoloji. Onu da söylemiş olalım. Üst tarafta hızlı erişim ikonlarımız var. Buradan belli başlı araçlara ve özelliklere hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Aynı zamanda istersek burayı da özelleştirebiliyoruz. Tabii şunu göstermek lazım. Tek parmakla bu şekilde indiriyorsunuz. Çift parmak yapıldığı zaman ise yine pek çok eğer seçeneğini buradan görebilmek mümkün. Ve aynı zamanda bildirim panelinde görünebilecek ayarlar ikonlarını da özelleştirebiliyorsunuz. Parlaklık ayarı kısmını görünüp görünmeyeceğini de yine buradan belirleyebilmek mümkün. Ben şimdi ayarlar kısmına gitmek istiyorum. Burada Samsung'un bize sunduğu pek çok önemli yenilik var. Zaten arayüzün kendisi de yeni, dikkat edersiniz. İsterseniz böyle ızgara şeklinde bir görünümle farklı başlıklar altında, örneğin bağlan ve paylaşın diye bir seçenek var. Ses ve ekran gibi bir seçenek var. Kategoriler altında görüntülemek mümkün ya da isterseniz daha aşina olduğumuz bir liste görünümünü devreye sokarak buradan pek çok, daha doğrusu tüm ayarlara tek bir liste halinde erişebilirsiniz. Dediğimiz gibi burada seçim yapmak tamamıyla size bağlı, aynı zamanda burayı düzenleyebilmek de mümkün. Şimdi burada göstermek istediğim detaylar var bazı. Bu detayların başında şimdi indirme güçlendirisi önemli bir detay. Neden derseniz, isterseniz bununla başlayalım. Bu Samsung tarafından Galaxy S5 ile birlikte sunulan, aslında donanım ve yazılımın bir arada olduğu bir özellik. Ne işe yarıyor bu özellik? Samsung'un ilk defa Galaxy S5 ile birlikte sunduğu donanım ve yazılımın aslında bir arada harmanlandığı bir özellik bu. 30 MB'nin üzerindeki dosyaları indirirken indirme güçlendirisini başlatırsanız eğer, hem 3G bağlantınız hem de Wi-Fi bağlantınız birlikte kullanılarak dosyanın çok daha hızlı bir şekilde indirilmesi sağlanıyor. Tabi bunun için belli şartlar var. Samsung her platformda bu özelliğin kullanılmasına izin vermiyor. Ama tabi diğer taraftan Play Store, Samsung'un kendi uygulama mağazası ve bazı web sitelerinden indirme güçlendiricisiyle dosya indirmek mümkün. FTP ve HTTPS sitelerinden ise dosya indirmek şu an için çok mümkün değil. Belki ileri dönük olarak bir güncellemeyle bunlar da desteklenir diye düşünüyorum. Ekran kısmına girelim. Şimdi burada aslında pek çok standart özellik var. Burada benim göstermek istediğim kısımlardan bir tanesi şu. Ekran tonunu otomatik olarak ayarlı diye bir seçeneğimiz var. Bu yine ortamdaki ışık tonuna bağlı olarak ekranın kendisini uyarlayabilmesi ve sonucunda görüntü kalitesinin iyileştirilmesini sağlayan bir özellik. Bu Samsung zaten Galaxy S5 ile birlikte en son jenerasyon Super AMOLED panelde bazı renk profilleri de cihazın içerisine dahil etmişti. Bu renk profillerinden aslında bir nevi istifade edebilmek adına tonun otomatik olarak tercih edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ekran modu kısmı önemli çünkü burada yine Samsung'un kendi panelini geliştiriyor olmasının sağladığı bir avantaj var. Burada farklı dinamik, standart, profesyonel fotoğraf ve sinema olmak üzere farklı profiller tercih edebiliyorsunuz. Sanki olması gerekene en yakın deneyimi sinema modunu sağladığını söyleyebilirim ama yine de siz burada ekran uyarlı seçeneği altında hani örneğin zaten burada detayları veriyor. Galeri, kamera, internet, video ve diğer bazı uygulamalarda ideal görüntüyü yakalayabilmek için burada dinamiği seçebilirsiniz. Ya da göstermekte olduğunuz uygulamaya bağlı olarak farklı seçeneklerden birisini seçerek görüntü kalitesinin arttırılmasını da sağlayabilirsiniz. Bu da yine Samsung'un sunmuş olduğu özelliklerden bir tanesi. Çünkü hem yazılım hem de panel tarafında optimizasyon gerekiyor. Samsung her ikisini sağlayabildiği için bunları verebiliyor. Akıllı beklemeden artık bahsetmiyorum. Bu zaten Samsung'un artık Galaxy S3'ten beri sunduğu bir özellikti. Bu ekrana baktığınız sürece ekranı açık tutuyor. Bu tür özellikler ne kadar kullanışlı ayrı bir tartışma konusu ama kesin olan bir şey var. Bunların hepsini açtığınız zaman cihaz şişmeye başlıyor. Arayüz tepkisini kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla eğer çok işinize yarayan bir özellik değilse ben mutlaka kapalı olması gerektiği taraftarıyım. Tabi bildirim paneli ile ilgili az önce gösterdik özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Ekranın kilitleyle özellikle kilit ekran tarafında bazı özellikleri optimize etmeniz ya da modifiye etmeniz mümkün. Şimdi burada parmak izi tarayıcısını göstereyim sizlere. Parmak izi tarayıcısı Samsung'un Galaxy S5 ile birlikte sunduğu donanımsal parmak izi tarayıcısının yazılım tarafını kontrolünü sağlıyor. Şifreli yani şifre yerine parmak izini nerede kullanabileceğinizden tutun da parmak izi tanımlamaya kadar burada pek çok seçeneği kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Örneğin ekran kilidi için parmak izinizi kullanabilirsiniz. Alternatif şifre diyor mesela. Alternatif şifrenizi girdikten sonra bakın ben 1, 2, 3, 4 almıştım galiba. Evet benim daha önce tanımadığım bir parmak izim zaten mevcut. Bununla birlikte artık kilit ekranında parmak iziyle geçiş yapabilirim. Aynı zamanda PayPal üzerinden ödeme gibi ya da Samsung hesabı üzerinden, Samsung'un kendi servisleri üzerinden bir şey satın aldığınız zaman doğrulama noktasında, satın almayı doğrula noktasında parmak izinizi kullanarak daha güvenli bir alışveriş hayata geçirebilirsiniz. Burada yine sizlere parmak izi tarafında çok fazla seçenek sunulmuş durumda. Görebileceğiniz üzere bakın ekran kilidi seç kısmında da örneğin parmak izi diyelim. Şu an parmak izi etkin diyor. Ekran kilidine gelelim. Bakın zaten az önce TripAdvisor'ın duvar kağıdından bahsetmişim. Şu anda duvar kağıtları çalışmaya başlamış durumda. Şurada bir animasyon var. Bu parmağınızı yukarıdan aşağı doğru kaydırın anlamına geliyor ve tabi fiziksel butona dokunmanız gerekiyor. Bakın tanındı diyor ve geldim. Görebileceğiniz üzere oldukça etkin bir şekilde çalışıyor. Bu arada parmağınızı tanıtmak için 7 kere parmağınızı tanıtmanız gerekiyor. Parmak izini tanıttıktan sonra parmak izi tanıtıcı güzel çalışıyor ama parmak tanımlama kısmında yüksek hassasiyet gerektiği için orada işte bazen aynı işlevi 4-5 kere daha tekrarlamanız gerekebiliyor. O noktada cihaz biraz sizi zorluyor ama günün sonunda parmak iziyle daha yüksek güvenlik elde ediyorsunuz. Emniyet yardımcısı var. Burada tabii önce kişi oluşturmanız gerekiyor. Emniyet durumunda kime ulaşabilmeniz gerektiğini cihazı tanıtmanız gerekiyor. Ailenizden bir birey ya da sürekli görüştüğünüz bir dostunuz olabilir bu. Mesela yardım mesajları gönder diye bir seçenek var. Burada bir zor anda, örneğin istenmeyen bir kötü durumda hem ön kamerayı hem de arka kamerayı kullanarak daha önce tanımadığınız kişiye fotoğraflar yollayabilir. Konum bilginizi ya da nerede olduğunuzun daha rahat anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle çocuğuna, çok küçük yaşlı çocuklara da 2000 liralık telefonu vermenin kendisi zaten bir güvensizlik ortamı oluşturuyor ama orada böyle bir şey yaparsanız eğer en azından emniyet yardımcısı kısmında belli başlı seçenekleri aktif ederek güvenlik unsurunu üst düzeye çıkartabilirsiniz. Ve işte güç tasarrufu benim Samsung Galaxy S5'in yazılım seviyesinde en çok sevdiğim kısmı. Sevmediğim pek çok kısım var. TouchWiz arayüzü hala düzgün çalışmıyor, hala şişmeler yaşayabiliyor ama şu güç tasarrufu özelliği beni benden alan kısım çünkü neden diyecek olursanız eğer şimdi İki farklı seçeneğimiz var burada. Birincisi güç tasarruf modu. Aslında bu standarda yakın olan güç tasarruf modu. Pek çok akıllı telefonda olan özellikler gibi çalışıyor. Yani donanım seviyesinde belli başlı ayarları kısarak pil ömrünün arttırılmasını sağlıyor. İsterseniz burada gri tonlama modunu aktif edip ekranı griye çevirerek yani monokrom bir ekran yaparak pil performansını arttırabilirsiniz. Ya da performans kısıtlı seçeneğini devreye sokarak örneğin işlemci performansında optimizasyon yapabilirsiniz. Performansı biraz düşürüp pil ömrünü arttırabilirsiniz. Ve ekran çıkışı ile ilgili belli başlı bazı ayarlar yapabiliyorsunuz ama asıl olay şurada. Ultra güç tasar modunu etkin ettiğiniz anda edelim hatta. İlk etapta size bir bilgi veriyor. Diyor ki şu anda pil yüzdeniz %40 diyor. Tahmini maksimum bekleme süreniz eğer bu özelliği aktif ederseniz 5 günü bulacak diyor. Altında da belli başlı yönergeler veriyor sizlere. Tamam diyelim. Bu arada bekleyeceğiz. Mutfağa gidip su alıp gelebilirsiniz bu esnada. Çünkü arka planda pek çok ayarı kapattığı için biraz bekletiyor sizi. Hala bekliyoruz ve evet şimdi geldi. Şu an artık bir monokrom ekranımız var. Siyah ve beyaz. Herhangi bir renkli faktör görmüyorsunuz. Hani cihaz sanki birinci nesil akıllı telefon değil, birinci nesil cep telefonuymuş gibi görünüyor ama pil ömrünüz ciddi şekilde gelişiyor. Yani bu ne işe yarıyor? Örneğin seyahate çıkacaksınız, %5 şarjınız kaldı ve birileriyle uzun bir konuşma yapmanız gerekiyor diyelim. Ultra güç tasar modunu alarak pek çok akıllı cihaz fonksiyonunu kapatır, sadece temel işlevler üzerinden cihazı daha uzun süre kullanabilirsiniz. Standart olarak bakın telefon, mesajlar, internet, not ve ses kalitesi gibi detaylar var. Aynı zamanda bildirim çubuğumuz da yine yerinde duruyor. Eğer isterseniz buradaki uygulamaları özelleştirip bazı başka uygulamaları da buraya getirebilirsiniz. Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman ayarlara yine tekrar ulaşabiliyorsunuz. Yani temel telefon işlevlerini kullanıp aynı zamanda pilin bitmesinde artık ramak kala telefonun biraz daha çalışmasını isteyenler bu modu aktif hale getirebilirler. Daha uzun pil ömrünü elde edebilirler. Cihazın üzerinde sonuçta 2800 mAh'lik büyük de bir pil var aslında. Büyük sayılabilecek pilimiz var en azından. Dolayısıyla bu şekilde daha verimli bir pil performansı elde edebilirsiniz. Tekrar orijinal haline döndürmek için telefonu, ultra güç tasarrufunu devre dışı bırak seçeneğini aktif edeceksiniz. Ettik. Şimdi bakalım ne olacak. Yine bekliyoruz ama daha kısa bekleyeceğiz bu sefer. Evet, telefon beni yalanını çıkarmadı. Daha kısa bekledik ama yine bekliyoruz. Çünkü arayüzüm kendine gelmesi için biraz daha zaman ihtiyacımız var. Birkaç tane daha beklemeniz gerekiyor. Şimdi tekrar ayarlar kısmına girelim. Güç tasar modundan bahsettik. Burada size göstermek istediğim bazı başka detaylar da olacak. Artık yazdırılma özelliği biliyorsun Android 4.4 ile gelen detaylardan bir tanesiydi. Ağınızdaki herhangi bir yazıcı tanımlı ise eğer cep telefonunuzdaki herhangi bir dosyanın çıktısını alabiliyorsunuz. Burada güzel olan tarafsa artıya basıp Google Play Store üzerinden pek çok farklı marka ait yazıcı profilini indirerek eğer ofisinizde ya da evinizdeki yazıcı örneğin Epson, Brother ya da Canon Light ise ilgili profilleri indirip çok daha etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında size göstereceğim modlardan bir tanesi evet. Hangisinden başlasam bilemedim. O zaman araç kutusuyla başlayayım. Bu aslında güzel bir özellik ama ilk defa Samsung'un yaptığı bir şey değil. Bazı firmaların bazı arayüzlerinde benzer şeyler sağda solda özel menü kutularının olduğunu biliyoruz. Samsung'da araç kutusu altında yeni bir seçenek sunuyor Galaxy S5 ile birlikte bizlere. Bakın şurada üzerine 3 noktadan yuvarlak bir topumuz var. Görünüyordur diye tahmin ediyorum. Bu topun üzerine dokunduğunuzdan itibariyle bir liste açılıyor aşağı doğru. Bakın. Burada 5 tane uygulama var. Bu top aslında sizin sık erişilenler topunuz diyelim biz buna. Bilmiyorum Samsung buna top mu diyor ama benim için top demek geldi. Burada 5 tane hızlı erişim ikonumuz var. En çok kullandığınız 5 tane uygulamayı buraya atayabilir ve daha sonrasında bunları hızlı erişim yapabilirsiniz. Bakın hesap makinesini açtım. İnternet açıyorum şu anda bu arada. Örneğin kamerayı başlatalım. Pek çok uygulamayı 5'e kadar olmak kaydıyla buradan başlatabilirsiniz. Sonra diyelim burada. Şimdi tabii açtığımız uygulamayı kapatalım. Eğer isterseniz tekrar ayarlar kısmına gelelim. Araç kutusuna girelim. Burada düzenle diye bir seçeneğimiz var. Buradaki 5 tane uygulamayı kendinizde belirleyebiliyorsunuz. 5 tane oyun da yapabilirsiniz. 5 tane başka uygulama da yapabilirsiniz. Yani Samsung'un sunduklarına zorunlu değilsiniz. Kendi istediğiniz 5 tane uygulamayı araç kutusuna atayabilirsiniz. Biz şimdi kapatalım bunu. Kuralım zorluğu yaratmasın bizlere. Göstermek istediğim bir başka önemli özellik tek elde kullanma özelliği. Bu Samsung'un Note serisinde gördüğümüz bir özellikle artık ama 5.1 inçlik bir telefona karşı karşıyayız. Bu ekran artık bazıları için büyük gelebilir. Dolayısıyla Samsung olayı riske atmamak için tek ele çalıştırma modunu artık Galaxy S5 ile birlikte de sunuyor. Bu arada telefon çaldı. Görebileceği üzere çalan telefon bildiriminde aslında farklı yerlere taşıyabiliyoruz. Bu da yine taşvizler yüzünün sunduğu yeniliklerden bir tanesi. Neyse şimdi bir rahatsız etmişsin, reddet diyelim. Şu anda tek ele çalıştırma modundayız. Ve tek ele çalıştırma modu aslında Samsung Galaxy Note 3 kullanıcıları için alışık olduğumuz bir özellik. Nasıl çalışıyor bir? Sağ taraftan çok hızlı bir şekilde sol sağ yapmanız gerekiyor. Bakın. Evet, oldu. Birkaç ufak pratikten sonra artık bunu seri bir şekilde yapabilir hale geliyorsunuz. Görebileceğiniz üzere ekranımız küçüldü. Aslında tüm telefonumuz yine burada. Sadece daha küçük bir ekranda. Bu sayede telefonu tek elle tutarken şu şekilde çok daha rahat bir şekilde telefonun tüm özelliklerine erişebiliyorsunuz. Hani kabataslak bir hesap yapmak gerekirse aşağı yukarı bir iPhone 5S seviyesinde bir ekrana sahip oluyorsunuz bu şekilde. Eğer arzu ederseniz bu ekranın büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada multitasking ikonumuz var. Arka planda çalışan uygulamalara erişebiliyorsunuz. Sesi açabiliyorsunuz. Sesi kapatabiliyorsunuz. Bulunduğunuz herhangi bir yerden ana ekran dönüşü yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda sol tarafa yine hızlı erişim ikonlarını atayabiliyorsunuz. Ve yine isterseniz tam ekrana dönmek için de sağ tarafta, gerçi tam ekrana dönmeden şu bildirim çubuğunu da göstereyim. Görebileceğiniz üzere telefon tüm fonksiyonlarıyla burada duruyor. Sadece daha küçük bir ekranda. Bu sayede tek elle kullanımda kolaylaşmış oluyor. Yani Galaxy S5'i beğendim. Ama tek elle kullanım konusu endişelerim var diyenler için Samsung yazılım seviyesinde böyle bir özellik sunuyor. Kullanmak isteyenler bu özelliği tercih edebilirler. Tam ekrana dönmek için de sağ üst tarafta bir tam ekran ikonumuz var. Buna basarak tam ekrana geri dönüş yapabilirsiniz. Ayarlar kısmına geri dönelim tekrar. Yani tek elle çalıştırdan, tek elle çalıştırmadan bahsetmiştik. Şimdi kolay moddan da bahsetmek istiyorum. Bu da yine Samsung tarafından aslında Galaxy S5 ile birlikte sunulan bir yenilik değil. Ama çok atlanan bir özellik. Telefonların yazılım kısmına tanıtılırken neden böyle şeyler atlanıyor? Atlanmaması gerekiyor. Gösterilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü bakın, kolay modu aldığınızdan itibariyle telefon çok daha kolay kullanılabilecek bir arayüze kavuşuyor. Bakın ikonlar büyümüş durumda. Saat büyümüş durumda. Takvim büyümüş durumda. Hani bu telefonu ya da benzer telefonu, ki bazı üreticiler de kolay mod benzeri arayüz seçenekleri sunabiliyor. Örneğin bir büyüğünüze hediye etmek istediniz. Tabii ki hani belli bir yaşın üzerindeki büyüklerimiz görme konusunda sıkıntılar yaşayabilirler. Ya da cihazı kullanma konusunda menü karmaşası içerisine düşebilirler. İşte bu kolay modu seçerek ikonların büyüdüğünü göreceksiniz. Aynı zamanda büyüteçimiz var. İsterseniz kamerayı büyüteç gibi kullanabilirsiniz. Bu sayede yine dediğimiz gibi hani görme konusunda sıkıntı yaşayan büyüklerimiz kamera vasıtasıyla okunmak istedikleri bir şey ya da görmek istedikleri bir cismi telefonun kamerası üzerinden daha da büyütebilirler. Bakın şimdi şöyle elim sabit kalma kaydıyla zoom özelliğiyle büyütme işlemi yapabiliyoruz. Aynı zamanda yine odak, ışık ve yakala gibi fonksiyonlarla kamerayı bu şekilde de kullanabiliyoruz. Fener özelliğimiz var. Arka planda bu sayede LED flaşımızı fener gibi de kullanabiliyoruz. Bu da bence yine güzel düşünülmüş bir detay. Tabii yine ikonlar da burada yerini koruyor. Burası özelleştirilebilir. Pek çok farklı ikon da buraya atanabilir. Bu arada şu kanı yok edeyim. Telefonu görünüyor çünkü. Taciz etmesinler arkadaşımızı. Kolay moddan tekrar standart moda geri dönüş yapalım. Ayarlar kısmına geri dönelim. Şimdi kolay moddan bahsetmiştik. Burada benim aslında görmeyle başlayalım isterseniz. Görme konusunda zorluk çekenler açısından Samsung yazıyı büyütme gibi standart olan pek çok özelliğin dışında bazı ekstra fonksiyonlar daha sunuyor. Örneğin büyütme hareketleri diye bir seçeneğimiz var. Bunu açtığınızda ekranın herhangi bir yerine 3 kere tıklayarak o bölümü büyütebiliyorsunuz. Bakın şimdi size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 kere tıklamayla büyütmüş oluyorsunuz. Bu sayede tabii görmek daha da kolaylaşıyor. Tabii tekrar 3 kere tıkladığınız zaman orijinal haline döndürebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda cihazın pek çok yerine yapabilmeniz mümkün. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Hatta daha da zor bir şey deneyelim. Bir klasörün içerisine girdiğinizde de 3 kere klasörün içerisinde bile büyütebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi görme konusunda sıkıntı yaşayanlar açısından bence güzel düşünülmüş bir detay. Görme tarafında yine pek çok farklı ayar sunulmuş durumda. Bunlar yine hani ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilerek daha kullanışlı bir telefon haline getirilebilir Galaxy S5. Aynen duyma kısmı altında yine önemli seçenek daha var. Şimdi duyma kısmı altında benim dikkat çekmek istediğim nokta bebek ağlama algılayıcısı. Bu seçeneği açtığınızda, şimdi tamam itiraf etmek gerekiyor. Bu özellik ne kadar işe yarayabilir? Ayrıca tartışılı bir konu ama yeni bir bebeğiniz oldu, anne baba oldunuz. Anne baba olanlar da buradan tebrik edelim yeni yakın dönemde. Çocuğunuz ağlıyor ama siz de çok derin uykuya seven insanlarsınız ve çocuk ağlamasını yakalayamayacağım diye endişe ediyorsunuz diyelim. Bu telefonu bebek algılama üzerine aktif ettikten sonra çocuğunuzun yakınına koyduğunuz, 1 metre kadar yakınına koyduğunuzda bebek ağlamaya başladığında çeşitli metotlarla size uyarı veriyor. Hatta bu özellik, aman ne kadar güzel bir özellikmiş, ben bunu çok kullanırım diyenlerdensiniz, Samsung'un Galaxy Gear'ını satın alarak, ki zaten özel amaçlarından birisi de aynı zamanda akıllı saat satmak, kolunuza taktığınız o saati bebek ağlamaya başladığında titreşim yaparak sizi bileğinizden de uyandırmaya çalışıyor. Böyle bir özellik. Tabii biz bu özelliğin haberini yaptığımızda forumdaki haber konusuna gelen yorumlar bir kısmı haklıydı bence. Sonucunda evet, radyasyon yayan bir cihazdan bahsediyoruz. Bu derece teknolojik cihazı bebeğin yanına koymak ne derece doğru tartışılır ama şöyle de bir şey var. Bugün evimizin her ortamı radyasyon yayan cihazlarla dolmuş durumda. O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi yetenek ve etkileşim diye bir kısım var. Burada değişik özellik daha var. Şimdi temassız uyandırma var. Akıllı sayfa takibi var. Girdiğiniz an işte başın eğilmesine ya da cihazın eğilmesine bağlı olarak Samsung'un zaten bir süredir sunduğu sayfayı kaydırma özelliğini takip edebiliyorsunuz. Temassız uyandırma özelliğimiz var. Burada değişik bir özellik var. Bakın bunu göstermek istiyorum. Telefonunuz uyku moduna girdi diyelim. Şimdi telefon pozisyonu itibariyle çok yapabilecek miyim emin değilim ama elinizi kaydığınız an itibariyle ekran uyanıyor. Bakın tekrar göstereyim ben size bunu. Evet, gördüğünüz üzere kameranın üzerinden, sensörlerin üzerinden kaydırma hareketi yaptığınız an her yerimiz sensör olmuş. Bakın arkadaşlar, ekranı uyandırdık ama yetmiyor, bir de parmak izimizde tekrar giriş yapmamız gerekiyor. Şunu söyleyebilirim, evet, bu özelliklerin pek çoğu TouchWiz arayüzünü hantallaştırıyor, yavaşlatıyor. TouchWiz arayüzü bugün piyasanın en hızlı arayüzü değil. HTC'nin Sensi ve Sony'nin kendi arayüzü. Samsung'un TouchWiz'ine göre daha aktif çalışıyor, daha akıcı çalışıyor. Evet, ama bundaki en büyük paylardan bir tanesi Samsung'un bu derece yazılım özelliği kasması. Dediğimiz gibi bu yazılım özelliklerinin pek çoğu tartışılır ne kadar gerekli ne kadar gereksiz diye, ama burada söylenmesi gereken nokta şu: bu akıllı takip özelliklerinin pek çoğu Galaxy S3 ile birlikte hayatımıza giren özelliklerdi. Galaxy S3'ü zaten hak getirir, neredeyse hiç çalışmıyor gibilerdi ama yapılan güncellemeler sonrasında, tabii Galaxy S5'in donanımının da güçlü olduğunu dikkate alırsak eğer, artık en azından çalıştıklarını ve tepkisel olduklarını, daha verdiğiniz ilk tepkide cihazın size karşılık verdiğini görebiliyorsunuz. Ama tekrar hatırlatmam gerekirse bu özelliklerin ne kadar gerekli olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Bunları ayrıca değerlendirebiliriz belki. Erişilebilirlik kısmı ile ilgili olarak söyleyebileceğimiz 3 aşağı 5 yukarı genel şeyler bu şekildeydi. Tabii ki ihtiyaç duyanlar bu özellikler çerçevesinde pek çok ayarı değiştirebilirler. Telefonun özellikle erişilebilirlik kısmının bu derece zengin olması bence Samsung'un bir artısı. Çünkü belli bir yaştan sonra kullanım konusunda sıkıntı yaşayanlar ya da rahatsızlığı ötürüyle görme ve duyma konusunda bazı problemli olan kullanıcılarımızın da bu telefonlardan mağdur kalmaması gerekiyor, uzak kalmaması gerekiyor. İşte bu noktada da bu tür yazılımsal bazı özellikler hayat kurtarıcı olabiliyor. Hareketler ve işaretler artık Samsung'dan alışık olduğumuz şeyler. Temassız gezinme var. İşte bakın, bu zaten alışık olduğumuz özelliklerden bir tanesiydi. Ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Bizim web sitesine girelim. Görebileceğiniz üzere dokunmadan kaydırma hareketi yapabiliyorsunuz. Tepkiselliği göstermek istiyorum. Bakın artık hani daha önce yaşanan, Galaxy S3'te yaşanan, Galaxy S4'te yaşanan problemler artık yok gibi bir şey. Etkin bir şekilde çalışıyor. Yani kullanmak isterseniz cihaz sizi yarı yolda bırakmıyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tekrar hareketler ve işaretlere geri dönelim. Doğrudan arama var. Doğrudan arama özelliği bence aslında en kullanışlı özelliklerden bir tanesi. Birini mi aramak istiyor? Biri sizi mi arıyor diyelim. Telefonu kulağınıza götürdüğünüz an itibariyle herhangi bir butona basmadan direkt görüşmeye başlayabiliyorsunuz. Akıllı uyarılar var yine. Cevapsız aramalar vesaire olduğu zaman cihazınızı bir yere bıraktığınız zaman Galaxy S5'i elinize aldığınızda titreşimle sizi uyarabiliyor. Şu sustur ve duraklat benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi aslında bakıldığında. Neden dersiniz ya? Şimdi şöyle göstereceğim. Galeriye girelim. Kus pokus. Anca geldik. Galeri konusunda hala bir sıkıntı var. Şimdi burada bir tane video açalım. Kameradan bir video açalım şimdi dedik. Bakalım video. Açalım. Bakın video başladı. Ekran dokunum durdu. Başlatalım. Ekran dokunum durdu. Böyle değişik özellikler var. Samsung sensörle oynamayı seviyor açıkçası. Eğer arzu ederseniz bu özellikleri açarak video izlerken ekrana dokunup videoyu durdurabilirsiniz. Ama tabii ekrana dokunan adam zaten ikinci parmak hareketiyle zaten ortaya çıkan play tuşuna da basabilir. Ama dediğimiz gibi bunlar teknolojik anlamda mühendislerin bir yarışı aslında. Evet, arayüzü yavaşlatan detaylar bunlar belki ama en azından şöyle bir durum söz konusu. Adamlar bu özellikleri koymuşlar ve telefonun özellik listesine bakıldığı zaman böyle pek çok özelliğin arka arkaya sıralandığını görüyoruz. Eğer kullanmazsanız bu özellikleri mutlaka kapatın. Çünkü arayüzü ciddi anlamda cihazın yavaşlamasına vesile olabilecek sonuçlara gebe olabiliyorlar. Ekranı yakalamak için avuç içine dokunun özelliğini aktif ettiğiniz zaman avucunuzu dokundurup kaydırarak ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Şu an deneyeceğim. Hani pozisyon itibariyle bunu belki kullanamayabilirim ama en azından nasıl çalıştığını göstermek istiyorum sizlere. Ya da şöyle yapalım hatta. Evet, ekran görüntüsünü almış olup bakın ekran resmi kaydediliyor diyor. Evet, ekran resmine ulaşmak istediğinizde tekrar ekran resmi yakalanan kısmına girip resmi görüntüle dediğiniz an itibariyle ekran resmi gelmiş oldu. Daha önceki denemelerimizde aldığımız ekran resmi. Kayıtları da burada duruyor. Tekrar ayarlara girelim. AirView var. AirView nedir? Yine ekrana dokunmadan pek çok farklı uygulamada ekranı herhangi bir yerine yaklaştığınızdan itibariyle parmağınızı yaklaştırdığınızda ön izlemesini görebiliyorsunuz. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. Bir de AirView özelliğimiz var. Bu da yine Samsung'un birkaç jenerasyondur kullandığı özelliklerden bir tanesi. Destekleyen uygulamalardaki bu planlayıcı, galeri ve video yönetici olabilir örneğin. Ekranın dokunmadan parmağınızı kullanarak ön izleme yapabilmenizi sağlıyor. Nasıl çalıştığını göstereyim sizlere hemen. Aşina olanlar zaten biliyordur. Ama bilmeyenler için göstermekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bakın. Bakın altta ufak bir ekran geldi. Şöyle geri alayım tekrar. İlerleyen sahnelerin nasıl olabileceğini görebiliyorum. Böyle şimdi. Ekrana dokunmadan böylece ön izleme gerçekleştirebiliyorum. Bu da yine hani bir telefonun satın almak için bir neden mi? Değil. Ama bu telefonun sensör seviyesinde çok fazla sayıda böyle özelliği var. AirView'yu da biz şimdi kapatalım. Hatta arka planda bazı açık bebek algılaması özelliği de var. Bunu da kapatmak gerekir diye düşünüyorum. Bunu da kapatalım, cihazımıza ağırlık vermesin. Tekrar ayarlara gelelim. Bakalım göstermediğiniz bir şey var mı? Şimdi. Pek çok aslında bildiğimiz şeyler. Dil ve giriş var. Dil ve giriş kısmında aslında göstermek istediğim bir özellik var ama onu birazdan göstereceğim. Mesajlar kısmında belki gösterebilirim diye düşünüyorum. Kayıt yeri var. Tabii ki SD karta kayıt yapabiliyoruz eğer arzu edersek. Şu an cihazın içerisinde SD kart var. Android'de bu konuda destek verdiği için uygulamaları SD karta da kurabilirsiniz. Bunun için artık standart ayarlara geçiş yapıyoruz yavaş yavaş. Göstermek istediğim birkaç ekstra detay daha var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin çoklu pencere. Bu bence gösterilmesi gereken özelliklerden bir tanesi. Ne işe yarıyor derseniz eğer bakın. Geri tuşuna uzun bastığınızda sol tarafta, ekranın sol tarafında bir menü ikonu çıkıyor. O ikona bastığınız zaman ekran ikiye bölünüyor ve sağ tarafta belli başlı bazı uygulamaların olduğunu görmektesiniz. Bu sayede aynı anda iki farklı uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Misal internet alıp şuraya taşıyorum. Şurada bizim sistemimiz çalışsın. Alt tarafa da ne koyalım? Mesela müzik koyalım. Şimdi müziği çalıştıralım. Altta müzik çalarken biz internet sitesini gezmeye devam edebiliyoruz. Hatta şunu tam site modunu alalım. Sonra müziği değiştirelim. Bu arada bu M83 de benim favori müzik gruplarımdan. Çok severim kendilerini. Bunu söylemiş olayım. Eğer istersek mesela üst tarafı video yapabiliriz. Buradan da bir video müzik açalım mesela. Tabii direkt çok da ortamsız olduğu için alt kısmı aldı. Tekrar örneğin haritalı alalım. Yol tarifi alalım. Bulduğumuz yerden Taksim'e gidelim mesela. Yazamadık. Daha. aynı zamanda farklı uygulama çalıştırabildiğiniz gibi bir göstergesi. Ya da isterseniz arkadaki uygulamanın ya da alttaki uygulamanın ekran boyutunu büyütebilir veya üstteki uygulamayı yine özelleştirebilirsiniz. Şimdilik bunları kapatalım ve arka plandaki uygulamalarımızı kapatmış olalım. Evet, ayarlar kısmı ile ilgili olarak genel anlamda söyleyebileceklerimiz bu kadardı. Az önce özellikle daha bahsedeceğimi söylemiştim, onu da göstereyim. Dili ve giriş kısmına gelelim. Samsung klavye kısmına geldiğiniz zaman, az daha kavalye diyecektim neredeyse. Şimdi burada kısa yollarım var. Kısa yollar ne işe yarıyor? Samsung klavyesinde standart olarak normal harflerin yanı sıra üst kısmında numerik tuş takımını görüyoruz. Buradaki 1'den 0'a kadar tüm tuşlara aslında bazı notlar ekleyebiliyoruz. Ne işe yarıyor? Bakın, ben mesela 1'e merhaba demişim. 2'ye ben Erdo Özdağ demişim. 3'e Twitter'da beni bulun demişim. 4'e de Twitter adresimi yazmışım mesela. Ne işe yaradığını size hemen göstermek istiyorum. Mesajlara giriyorsunuz. Mesaj oluşturuyorsunuz. Mesaj dediğiniz zaman mesela bakın 1'e uzun basıyorum. Merhaba çıktı. 2'ye uzun basıyorum. Ben Erdo Özdağ çıktı. 3'e uzun basıyorum. İşte Twitter'da beni bulun çıktı. 4'e uzun basıyorum. Adresim çıktı. Yani hızlı mesaj yazmak isteyenler açısından bence kullanışlı bir özellik olmuş. 1'den 0'a kadar tüm tuşlara istediğiniz metni yazıp pek çok kişi, eğer herkese örneğin bayramda otomatik mesaj yolluyorsanız eğer, buradan istediğiniz kişiye istediğiniz mesajı yollama noktasında hızlı mesajlar alabilirsiniz. Bence fonksiyonel, güzel de bir özellik. Tabi mesajlar kısmında şunu da göstermek lazım. Samsung'un bir özelliği de bu touch vizör yüzünün. Ses butonlarını kullanarak yazıları büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Ses açma ve kapama, ses arttırma ve azaltma butonlarını kullanarak. Evet, mesaja girmişken artık yavaş yavaş touch vizör arayüzünün en problemli olduğu kronik sorunların yaşandığı yerlere geçelim isterseniz. Kişilerle başlayalım. Şimdi touch vizör arayüzünde yıllardır eleştirdiğimiz noktalardan bir tanesi kişiler uygulaması. Burada sim kartınız, telefonun kendi hafızası, sosyal medya hesaplarınızı etkinleştirdiğinizden itibariyle bir şişme yaşanıyordu. Kişiler uygulaması hala istenilen düzeyde değil ama kişisel gözlemim itibariyle şunu söyleyebilirim. Eskiye göre biraz daha hızlı çalışıyor gibi geldi bana. Galaxy S5 kullanıp da kullanmakta olanlar belki kendi görüşlerini de kendi tecrübelerini de paylaşabilirler ama iş gereği Galaxy S3, Galaxy S4, Note 2, Note 3, S5 şimdi hepsini deneme şansı yakalamış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Önceki TouchWiz versiyonlarına göre biraz daha iyi çalışıyor. Hala olması gereken noktada değil. Sony ve arka planla şunu tabii keşlemiştir muhtemelen. Sony ve HTC kadar belki etkin çalışmıyor ama Samsung rehber kısmını biraz toparlamış. Benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi bu oldu. Bu noktada tabii ki farklı hesaplarınızı eşleştirerek Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi kişisel hesapları da eşleştirdikten sonra siz de cihazınızı tecrübe edebilirsiniz. Ama kişisel kısmı biraz toparlanmış gibi görünüyor ama hatırlatmakta fayda görüyorum. Hala böyle benim tam istediğim noktada değil. Biraz daha Samsung'un bu aşamada yol kat etmesi gerekiyor. Ama eskiye nazaran biraz daha hızlı çalışıyormuş gibi bir izlenim uyandırdı bende. Bir başka nokta şu, galeri. Galeri maalesef hala çok kötü. Bakın bastım 1, 2, 3, 4, 5. Yani anca geliyor. Samsung'un bir şekilde bu konuya çözüm bulması gerekiyor. Touch vizör arayüzünün en kronik sorunu. Galeri maalesef çok yavaş. Hala çok yavaş. Bakın arka planda keşlenmiş olmasına rağmen arka planda göstereyim. Galeri çalışıyor. Buna rağmen galeriye giriyorsunuz. Bastıktan sonra gelmesi zaman alıyor. Yani hani bu olacak iş değil. Samsung'un bir şekilde şu galeri olayını çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu büyük bir problem, kanayan bir yara ama bir şekilde hala performans konusunda iyileştirme yapılmış değil. Performans yavaş ama albüm zengin özelliklere sahip. Burada farklı filtre çerçevelerini, filtre ölçülerini kullanarak eğer çok fazla sayıda fotoğrafınız varsa bunlar arasında daha rahat tercihte bulunabiliyorsunuz. Manzarayı seçtiğiniz zaman bakın otomatik olarak benim fotoğraflarım arasında manzara fotoğraflarını seçti mesela. 4-4'lük çalışmıyor. Şöyle göstereyim hatta. Mesela yiyecek diyelim. Yiyeceklerinizle hiç alakasız fotoğraflar geldi. Örneğin evcil hayvan diyelim. Evcil hayvanı mesela buldu. Benim köpeğimin resmi geldi mesela. Reis gibi oturmuş sanki şey, paşa koltuğunda müdür. Yani albümün en azından böyle özellikleri var ama performans konusu hala sıkıntılı. Bakın bekliyorum. Anca geldi. Ya bu konuda Samsung'un bir şekilde çözüm bulması gerekiyor. Çünkü Snapdragon 801 artık daha hızlı non-flash bellek yongalarını da destekliyor. Bu olayın bir şekilde hızlanması gerekiyor. Çünkü Rehber biraz iyileşmiş gibi görünüyor ama galeri kısmında maalesef kanayan yara devam ediyor. Umarız Samsung tez vakitte bunun bir çözümünü bulur. Dediğimiz gibi hani bakıldığı zaman zengin bir galeri. Fonksiyon bazında çok fazla özelliği var ama diğer taraftan performans konusu belki de bu zenginliğin bir sonucu olarak, doğal sonucu olarak hala istenilen noktada değil. Bu açıkçası bizim dikkatlerimizden de kaçmıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Bunun dışında şimdi internet arayıcısından biraz bahsedelim istiyorum. Tabii internet önce mesajlara girelim. Bu noktada yeni mesaj oluşturmak dediğim gibi çok kolay. Klavye zaten oldukça tepkisel. Pardon. Klavyede çok rahat yazabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim zaten hızlı kısa yollar yerini koruyor. Aynı zamanda çok da uygulamayı kapatayım. Evet. Aynı zamanda emojiler ekleyebiliyorsunuz. Burada birbirinden farklı çok sayıda emoji var. Bunlarla mesajlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Örneğin farklı emojiler ekleyebilmek mümkün kılınmış durumda. Mesajlar uygulaması aslında tasarım anlamında yapılan bazı kozmetik güncellemeler dışında yani TouchWiz arayüzünden alışık olduğumuz mesaj uygulaması. Bunu da bir kez daha görmüş olduk. Mesajlardan sonra şimdi internete girelim isterseniz. Samsung kendi internet arayıcısını da sunmakta cihazlarıyla beraber. Bu konuda ısrarını devam ettiriyor. Bence doğru da yapıyor çünkü maalesef şu anda Chrome benim istediğim en azından performans seviyesinde değil. O noktada Google'un da yaptığı bazı hatalar var. Evet, Chrome internet arayıcısı bakıldığı zaman masaüstü versiyonu eşlenebiliyor. Kaldığın yerden devam etme özelliği vesaire gibi pek çok ekstra fonksiyon mevcut ama bence şu an hala biraz sıkıntılı çalışıyor. Biz Galaxy eskiden bu yana Samsung'un internet arayıcısının en azından cihazları optimize olduğunu ve hızlı çalıştığını söylüyoruz. O noktada hakikaten Samsung bizleri şaşırtmıyor. Yani kendi tarayıcısı oldukça performanslı. Bu noktada çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz açıkçası. Ama eğer tabii ki arzu ederseniz Chrome gibi ya da Google Play Store'daki 3. parti pek çok tarayıcıdan herhangi birisini seçebilirsiniz. Ayarlar kısmına bakalım. Şimdi bu noktada ana ekranı kısa yol ekle seçeneğimiz var. Herhangi bir internet sitesindeyken, internet sayfasında gezerken buna bastığınızdan itibariyle ana ekranınıza kısa yol ekliyor. Bakın göstereyim sizlere. Donanım haber hemen üst kısımda yerini koruyor. Bakın şurada bastığınız zaman tekrar donanım haber.com web sayfasına gidiyorsunuz. Bunu istediğiniz herhangi bir site ya da sayfa için uygulayabilirsiniz. Bunun dışında incognito modu var. Söylemesi biraz zor ama bu gizli pencere anlamına geliyor. Şifrelerden ya da çerezleri saklamak istiyorsanız eğer cihazınız elden ele geziyorsa ki neden elden ele gezer onu da bilmiyorum ama arkadaşlarınız sizin cihazlarınızı siz yokken kurcalıyorsa eğer ya da siz başkasının cihazını kurcalıyorsanız eğer hani örneğin anlık bir Facebook'a girme ihtiyacınız vardır. Kendi telefonunuzun pili bitmiştir diyelim. Incognito modunu kullanarak aklınızda herhangi bir soru işareti kalmadan acaba benim üçkağıtçı arkadaşım Facebook şifremi ele geçirip Facebook'umdaki listede eleştirme diye korkuyorsanız eğer bu modu kullanabilirsiniz. Tabi masaüstü görünümü de bence önemli detay. Buna tıkladığınızdan itibariyle artık tarayıcıyı açtığınızda direkt masaüstü versiyon başlıyor. Yani mobil site gelmiyor. Pek çok sitede mobil versiyon m.donanımhaber.com ya da m.bölümsunucuanavar.com gibidir. M ile başlar. Biz bildiğimiz standart masaüstüne erişiyoruz bu şekilde. Aynı zamanda tabi buradan parlaklık seviyesinde otomatik olarak ayarlama seçeneğini Samsung tarayıcıda da bize sunmuş durumda. Çünkü olur da internetten bir şey okumak istersek eğer ve ekran parlaklık seviyesi yeterli gelmezse onu da yine oradan aktif edebiliyoruz. Şimdi size müzik uygulamasını göstermek istiyorum. Müzik uygulamasında da yine bazı kozmetik güncellemeler var ama bunun dışında aslında şu an halihazırda Galaxy S5 öncesi bir Samsung cihaz kullananlar için fonksiyon bazında çok farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada parça listelerini görebiliyorsunuz. Alfabetik olarak şarkıdan şarkıya ya da listeden listeye geçebiliyorsunuz. Tüm parçaları toplu olarak görebiliyorsunuz. Hatta ben sesini kısalım. Ayrıca albümlere erişebiliyorsunuz. Sanatçılar var yine. Sanatçı seviyesini dinlemek mümkün. Ruhunuza göre artık keyfinize göre müzik dinleme özelliği yine burada mevcut. İşte heyecan, tutku, neşeli gibi bir takım bazı başlıklar altında müzikleri listederseniz buna göre sizin yabancıdan değil de o mood yani ruh halinize göre farklı müziklere hızlıca erişim sağlayabiliyorsunuz. Hoparlör seviyesi zaten mono hoparlörümüz var ama fena değil. Evet bir eşisi One M8 ya da belki yakında gelecek Xperia'nın Sony'nin Xperia Z2'si değil ama keyifsiz de değil onu söyleyebiliriz. Tam ekran yapalım isterseniz. Tabii Android 4.4 ile birlikte artık eğer çalan şarkının fotoğrafı varsa kilit ekranınızda fotoğrafı tam ekran olarak yerleştirebiliyorsunuz. Bu şarkının fotoğrafı olmadığı için. Yani ileri de atabiliyorsunuz. Ben tekrar, pardon. Müzik çaları genel olarak işlevsel ve başarılı, bunu söyleyebiliriz açıkçası. Video player'ına gidelim isterseniz. Video player önemli. Neden önemli derseniz eğer, hani bakıldığı zaman bu telefon 4K video çekebiliyor. 4K video çekebildiği için de her şu anda video yöneticisi ya da media player diyebileceğimiz yazılım 4K video desteğine sahip olmadığı için kendi player'ı daha büyük önem arz eder hale geliyor. Çektiğiniz 4K videoları Samsung Galaxy S5 ile birlikte gelen video yöneticisi üzerinden rahatça aslında kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında videoları farklı kategoriler altında kişisel cihazlar, işte kayıtlı cihazınız varsa o cihazlara bağlanarak video izleme gibi durum söz konusu. İzleyebiliyorsunuz. Hatta bakalım güzel bir video yakalayabilirsek video açalım. Ekranı görebileceğiz, ikiye böldü. Üst tarafta listeyi. Tabi Samsung'un sunduğu özelliklerden bir diğeri videoyu küçük ekran yapıp yine bir tarafta gezerken diğer tarafta videoyu izlemeye devam edebiliyoruz. Tam ekranda yapabiliyoruz eğer istersek. Video yöneticisi genel olarak aslında Touch Viz'in önceki versiyonlarını gördüğünüz video yöneticisinden çok farklı değil. 4K güncellemesi söz konusu. Çektiğiniz tüm 4K videoları Samsung'un kendi galerisi üzerinden, video galerisi üzerinden açıp oynatabiliyorsunuz. Bu bağlamda başarılı bir video çalara sahip, bunu söyleyebilirim açıkçası. Kamera arayüzüne girmeyeceğim çünkü Galaxy S5 incelememizin 3. ve son bölümü olacak. O kısımda hem kamera performansından hem sentetik test sonuçlarından hem de pil performansı gibi artık sonuç kısmına yansıtabileceğimiz detaylardan bahsediyor olacağız. Onun dışında kameraya çok fazla değinmek istemiyorum. Bu bölümün sonlarına doğru yavaş yavaş aslında göstermek istediğim birkaç ufak detay daha var, onlardan bahsedeyim. Zaten dosyalarım diye bir dosya yöneticimiz burada mevcut. Buradan dosyaların ne kadar yer kapladığını vesaire görebiliyoruz ama bunların dışında Samsung'un sunduğu bazı ekstralar var, onlardan bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar dersiniz eğer. Şimdi bunlardan ilki, pardon, S-Sat tarafında yapılan güncellemeler. Bu güncellemeler nedir? Şu anda mesela benim bugün kaç adım attığımı görebiliyor. Görünüyor şu anda. Örneğin 8000 adım atmışım. İşte yaklaşık 6.68 kilometrelik bir mesafeye denk geliyor ve 492 kilokalori. Yani hani 8000 adım atıyorum. 6 kilometre yürüyorum ama 492 kalori yakıyorum. Sonra oturup bir fast food söylüyorsunuz. 10 dakikada 1000 kalori alıyorsunuz. Hayat böyle acımasız. Makus talimize küseceğiz artık. S-Salt Samsung'un her geçen gün daha fazla önem verdiği bir yazılım haline geliyor. Bir platform haline gelmiş durumda açıkçası. Burada farklı seçenekler aslında altında aslında durumu görebiliyoruz. İşte benim 1.80 boyum varmış, 93 kilom varmış. Siz bunu 94 değil de 84 alın da benim de modelim bozulmasın. Neyse, onun üzerine çok fazla durmayalım. Adım sayar kısmında zaten adımlarımızı sayıyoruz. Burada aslında farklı olan nokta kalp hızı. Samsung Galaxy S5'in arka kısmında kameranın altında LED flash'ın hemen sağ tarafında bir sensörümüz var. Zaten tasarım ve teknik özellik kısmında bunlardan bahsetmiştik. Bu sensörün üzerine gelerek, hatta ben şöyle parmağımı koyabilecek miyim emin değilim. Bakalım. Burada da bir demo yapalım. Bekliyoruz hala ama tabii konuşmamam gerekiyordu. Ölçemedi. Son bir kez daha deneyelim. Belki de telefonu elimize almamız gerekiyor ama şunu söyleyebilirim. Eğer nabzınızı ölçmek isterseniz Galaxy S5 üzerine bir sensör söz konusu ama zaten bunu iPhone'dan Windows Phone cihazlarına kadar her platforma yazılımla zaten yapabiliyorsunuz. Bu bağlamda donanım olması çok elzem değil. Ancak hani ufak rahatsızlıklar geçirmiş ya da kalbiyle ilgili üstelik endişe halinde olan kullanıcılar belki bu sensörü kullanarak kalp atışını takip etmek isteyebilirler. Tek başına yeni bir telefon almak için bir satın alma kriteri değil ama bir özellik. Çok artı da getirmiyor açıkçası. Çünkü yazılım seviyesinde zaten tüm platformlarda olan bir özellik. Eğer isterseniz herhangi bir cihazda iPhone 5'ten 5S'inden Windows Phone tabanlı cihazlarına ya da Android tabanlı diğer cihazlara kadar kullanabiliyorsunuz. Tabi Samsung henüz bu sensörü 3. parti kullanıcılara açmadığı için maalesef diğer platformlardaki bu nabız ölçer uygulamalarının Android versiyonlarını şu anda donanımsal olarak o sensörü kullanacak şekilde istifade edemiyoruz. Samsung şu anda sadece kendi yazılım için bunu vermiş durumda. Bunun altına bakın, deprem diye bir seçeneğimiz var. Bu aslında GeoNews uygulaması olarak da geçiyor. Bu bölgemizdeki coğrafi bazı olaylar konusunda bizleri bilgilendiriyor. Etrafınızda bir olumsuz hava koşulu ya da bir deprem gibi istenmeyen tabiat olayı olduğu zaman bu konularda bilgi alabiliyoruz. Örneğin işte Arnavutluk'ta 4,9 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Yaklaşık benim 769 km uzaklığıma denk geliyormuş bu. Aynı zamanda bu olayla ilgili olarak eğer siz olayın yaşandığı bölgedeyseniz yardım gerekli mesajı ya da iyi mesajı atabiliyorsunuz. Örneğin siz bir yerdesinizdir, aileniz merak ediyordur. Otomatik olarak iyi mesajını Siri'den yollayabiliyorsunuz ya da başınıza gelen bir işten dolayı bu coğrafi olaylara karşı sıkıntı yaşıyorsunuz diyelim. Yardım gerekli mesajına basarak tanımadığınız kişilere bakın yardım gerekli. Altta da konum bilgisi otomatik olarak ekleniyor. Google Maps üzerinden konum bilginizi içeren bir yardım mesajı yollayabiliyorsunuz. Yani misyon amacıyla, hizmet ettiği gaye amacıyla güzel bir özellik ama dediğimiz gibi günlük hayatta herhalde öyle zannediyorum ki kullanmayacağız ya da Allah kullandırmasın diyelim. Böyle bir özel bir söz konusu. Yine burada geçmişle ilgili olarak farklı ayarlar yapabiliyoruz. Aynı zamanda servis kapsam alanını da buradan daraltıp genişletebiliyoruz. Pek çok özelliği yine kendimize göre değiştirebiliyoruz, modifiye edebiliyoruz. Bunun dışında burada bakın Galaxy Essentials ve Galaxy Gifts isimli iki farklı uygulama daha var. Galaxy Essentials'a girdiğimiz zaman burada Samsung'un mutlaka sahip olmamızı düşündüğü uygulamaları görebiliyorsunuz. Şimdi Galaxy Gear Manager var. Ben bu uygulamaya niye sahip olayım? Neden sahip olmak isterim? Eğer bir Galaxy Gear akıllı saatim varsa bu akıllı saati telefondan kontrol etmek isterseniz bu uygulamayı kurmanız gerekiyor ki zaten öyle bir saatiniz varsa kurmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Samsung Watch Home var. Burada yine Samsung'un akıllı telefonları üzerinden Samsung servisini kullanarak film izleyebilmeniz söz konusu. İşte Samsung Gear Fit Manager var. Samsung'un akıllı bilekliği, hem spor hem de akıllı saat bir araya geldi. Açıkçası incelemeyi merak ediyorum çünkü yurt dışındaki incelemelerinde ne akıllı saat olarak çok iyi ne de spor bilekliği olarak çok iyi. Ortaya karışık bir çözüm olduğu söyleniyor ama bunu test etmek için bekliyoruz. Açıkçası gelirse test sonuçlarında deneyimlerimizi sizlerle paylaşırız. İşte S-Saat vesaire pek çok uygulamayı buradan görebiliyorsunuz. Bununla birlikte Story Album, Scrapbook, S-Note gibi daha çok Galaxy Note serisi kalemli cihazlarda daha keyifli kullanılabilecek uygulamaları da yine Samsung burada bizlere tavsiye ediyor. Bence SightSync 3.0 kullanılabilir. Son versiyonda yanlış hatırlamıyorsam eğer diğer tüm bilgisayarları da açacaklardı. Ancak benim ilk test ettiğim dönemde Samsung cihazlarında çalışan bir özellikti bu. Bilgisayarınızla ilgili uygulamayı kuruyorsunuz. Telefonu da kuruyorsunuz. Daha sonra bilgisayarınızda yazı yazarken bilgisayarınızın ekranında ufak bir kısım telefonunuzun ekranı haline geliyor. Ve hani telefonunuz sessizledir, işlerini telefonu aşamıyorsunuzdur, takip edemiyorsunuzdur diyelim. Bilgisayarınızda çalışırken bir arama gelirse direkt telefonunuza düşebiliyor. Bence güzel bir uygulama. Galaxy Gifts var. Burada Samsung kullanıcılarına bazı hediyeler veriyor, onu söylemek istiyorum. Yazılım seviyesinde ve platform seviyesinde, hizmet seviyesinde bazı ücretli servislere Samsung belli süreler için ücretsiz kullanım imkanı sağlıyor. Örneğin LinkedIn'in premium üyeliğini belli bir süre boyunca Samsung Galaxy S5 üzerinden ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında Bloomberg Business Week Plus'a üye olabiliyorsunuz. Bu sayede yine belli bir süre boyunca Bloomberg'in dergilerini herhangi bir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak okuyabiliyorsunuz. Bitkasa var, bir torrent istenmişti. Evernote'un yine ücretli servisini belli bir süre kullanabiliyorsunuz. Cutdrop 2 oyunu ücretsiz olarak veriliyor. Box üzerinden yine bir bulut depolama servisi olan Box üzerinden belli bir süre boyunca ücretsiz istifade edebiliyorsunuz. Ve New York Times for Android, yine New York Times Amerikalı ünlü medya şirketi New York Times'ın haberlerine yine ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz. Ben size buradan Bloomberg 2 göstereyim aslında, onu kurmuştum. Bloomberg teknoloji ağırlıklı ekonomi haberleri verdiği için açıkçası benim de ilgimi çekiyor. Dolayısıyla ben de kurmuştum. Hem size göstereyim onu da. Örneğin bakın ne diyor? Silikon Vadisi komplosu mesela diyelim. Burada görebileceğiniz üzere derginin istediğiniz sayfasına atlayabiliyorsunuz. İşte pazarlar ve finansla ilgili haberleri okuyabiliyorsunuz. Dergi okumaya meraklı olanlar, ki ben dergi okumayı çok severim, bu uygulamayı seveceklerdir. Ücretsiz olarak uzun bir süre boyunca Bloomberg Business Week dergisinden istifade edebiliyorsunuz. Yazılım seviyesinde Samsung cihazını değerli kılabilecek bazı ekstra servisleri de belli süreler boyunca, ki kimi uygulamayı 3 ay boyunca, kimisini 6 ya da 12 ay boyunca kullandırtabiliyor. Böyle katma değerli özellikler sunmuş durumda. Legal olarak pek çok paralı servisi kullanabiliyorsunuz bu özellikler çerçevesinde. Evet, son olarak çocuk modundan da bahsetmek istiyorum. Bu Samsung'un sunduğu özelliklerden bir tanesi. Kids Corner, Kids Mode vesaire tarzında yine farklı platform ve cihazlarda da benzerleri, muadilleri olan bir özellik bu. Örneğin telefonunuzu hafta sonu çocuğunuza vereceksiniz. Birkaç saat boyunca kullansın, oynasın, eğlensin diye diyelim. Ona özel bir arayüzden bahsediyoruz aslında burada. Sınırlı bir arayüz. Bu sizin sınırlarınız çerçevesinde çocuğunuz telefon içerisinde hareket edebiliyor. Görebileceğiniz üzere eğlenceli bir uygulama, eğlenceli bir arayüzü var. Sizin atadığınız farklı oyunlar burada. Örneğin ben 2048 puzzle oyununu buraya koymuş durumdayım. Bununla birlikte yine mesela Flappy Bird var burada görebileceğiniz üzere. Çocuğunuzun hangi uygulamaları ya da hangi oyunları kullanabileceğini siz atayabiliyorsunuz buradan. Bu açıdan bakıldığı zaman hani çocuğun neler yaptığını merak edenler açısından bence keyifli bir uygulama. Örneğin kameraya girdiğinizde özel bir arayüzü var mesela. Daha tatlı, daha şirin bir arayüzle karşı karşıya oluyoruz. Bununla birlikte yine medya player, müzik çalar gibi uygulamalar da özel bir arayüzle karşımıza çıkıyor.
Merhaba, ben Erdi Özdağ. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba.
Gördüğünüz üzere hani ses kaydı yapıp timsah bunu... Mesela bakın. Çok tatlı bir arayüzü var. Merhaba, ben Erdi Özdağ. Sevgili arkadaşım Kaan, hiç sevmiyorum. Şaka şaka, çok seviyorum. Basalım.
Merhaba, ben Erdi Özdağ. Sevgili arkadaşım Kaan, hiç sevmiyorum. Şaka şaka, çok seviyorum.
Şaka şaka yapamadı. Keşke yapabilseydi. Neyse, şimdi diğer özelliklere bakalım isterseniz. Tabii not alma, çizim yapma gibi farklı özellikler de yine çocuk modu çerçevesinde sunulmuş durumda. Örneğin. Yazdım. Mesela tekrar bunun üzerine farklı şeyler yapabiliyorum. Eğlenceli bazı uygulamalarla zenginleştirilmiş durumda. Çocuğunuz buradan çıkamıyor çünkü şifreyi bilmesi gerekiyor. Bu modu oluştururken bir şifre girmeniz gerekiyor. Eğer şifreyi bilmiyorsa sadece çocuk modu çerçevesinde bilgisayarı kullanabiliyor. Örneğin ben Erdi Junior ismini vermişim bu modun ismine. Ve hangi uygulamaların kullanılabileceğini de burada atamışım. Son 7 günlük uygulama aktivite listesini burada görüyoruz zaten. Yine burada farklı ayarlara hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Ve çocuk mağazası var. Burada da yine çocuklara özel uygulamaları burada. Mesela örneğin özel çocuklar için öğrenme ve yürütme gibi pek çok farklı başlık altında seçeneklere ulaşabiliyoruz. Son bir detayın daha aslında altını çizmek istiyorum. Onu da atlamadan geçmeyelim. Çocuklar demişken hem çocuklar hem de yetişkinlere hitap eden bir detayımız daha var. O da Esmek. Burada çizgi romanlar var. Çoğu paralı, bir kısmı ücretsiz çizgi romanlar üzerinden. Eğer çizgi roman dönemini yakalamış bir bireyseniz eğer. Oku diyelim. Ben vakti zamanı çizgi roman takip etmeyi bayılırdım. Ufak da bir koleksiyonum da vardı kendi çapımda. Çizgi roman dünyası da yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Akıllı cihazlar, telefonlar ve tabletler üzerinden interaktif çizgi romanların sayısı markette giderek artıyor. Samsung da Esmek üzerinden paralı ve parasız, ücretli olarak dağıtılanlar çoğunlukla olmakla birlikte ücretsiz olarak da bulunabilen çizgi romanlarda durumu zenginleştirmiş durumda. Bu tür seçenekler de var. Bir de tabii Gameloft sekmemiz var. Bu sekme altında Samsung Gameloft'la yaptığı özel anlaşma çerçevesinde bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Oyun oynamayı seviyorsanız eğer Gameloft'un Samsung'la yaptığı işbirliği çerçevesinde sunulan ücretsiz oyunlardan istifade edebilirsiniz. Genel olarak ikinci bölümde TouchWiz arayüzü ile ilgili olarak söyleyebileceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. TouchWiz'in bazı kronik sorunları hala devam ediyor. Galeri çok yavaş. Rehber tarafında, kişiler tarafında bazı güncellemeler söz konusu. Bunun dışında tabii kamera arayüzünü göstermedik çünkü onu yarına sakladık. Fotoğraf performansında değerlendireceğiz. Çok fazla sayıda ekstra fonksiyon var, çok fazla sayıda ayar seçeneği var. Bunların bir kısmı kullanışlı, bir kısmı kullanışsız. Ama günün sonunda özellikle kullanılmayan ya da çok az kullanılması beklenen bazı özellikler TouchWiz arayüzünün bir şekilde şişmesine sebebiyet veriyor. Telefonu alıp uzun süre kullanmaya başladığınızda zaman zaman tepkiselliğini kaybettiğini görüyorsunuz ki yani sonucunda üst seviye dediğimiz 2000 lira üstü telefonlarda artık bunlar görmek istemediğiniz bir takım özellikleri ama diğer taraftan da bakıldığı zaman çok uzun bir özellik listesi var. Benim bu noktada Samsung adına hoşuma giden taraf erişilebilirlik kısmı. Yani görme, duyma ya da benzeri huzurlarında sıkıntı yaşayan bireyler ve kullanıcılar için çok fazla sayıda ayar seçeneği sunmuş olması. Belki değinmediğimiz de bir yığın özellik var ama hepsini anlatmaya kalksak zaten vakit alır. Umarım Samsung TouchWiz arayüzündeki bazı kronik sorunları çözer. Özellikle şu galeri problemine ciddi şekilde el atar. Çünkü galeri çok yavaş. Rehber yavaş ama eskisi kadar değil gibi geldi bana. Bilmiyorum bu konuda siz neler düşünüyorsunuz. Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Bu vesileyle ikinci bölümünde sonuna gelmiş olduk. Üçüncü bölümde kamera performansından, sentetik test sonuçlarından, oyun performansından, pil tarafına neler sunabildiğinden ve genel değerlendirmemizden bahsediyor olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşene dek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.